Ayrım 16.
Bu yalnızca bir izlenim, biliyorum. Yanlış bir izlenim, saçma bir izlenim. Hiçbir şey bu hayalcinin benim düşüncelerimi okumasına yol açmış olamaz. Yine de bakışında, sesinin tınısında öyle bir özgüven ve alaycılık karışımı vardı ki rahatsız etti beni. Şaşırmamın ikinci nedeni bulduğum yontucuk ve Mazdarani'nin kitabının Wheeler'da olma olasılığından bulmaya söz etmemeleri için herkese tek tek söz verdirmiş olmamdı. Kim bu sırrı açığa vurmuş olabilirdi? Habib tabii ki. Ona baktım, o da dimdik, küstahça ve meydan okuyarak benim gözlerime baktı. Bunu beklemeliydim. Noel'in ertesi günü olanlardan yediği şamar ve hizmetçinin kovulmasından sonra intikam almasını beklemeliydim. Buna'ya dönerek sinirli bir sesle yeniden onun tavsiyelerini dinlemeye hiç niyetim olmadığını, İzmir'den ayrılacağım gün bunun yalnızca Cübeyle dönmek için olacağını ve başka hiçbir yere gitmeyeceğimi söyledim. Ne Londra'ya, ne Venedik'e, ne Peru'ya, ne Çin'e, ne de Bulgarların ülkesine diye bağırdım. Masanın çevresinden hiç kimse bana karşı çıkma cesaretini gösteremedi. Habib dahil hepsi boyun eğip gözlerini yere indirmişlerdi. Ama bu tartışmanın kapandığını sanmak yanlış olur. Kitabın nerede olduğunu bildiğine göre Bume çok iyi bildiği yöntemlerle usandırana dek hırpalayacaktır beni. 7 Ocak. Bütün gün yağmur yağdı. İğne ucu gibi sivri, ince ve soğuk damlacıklarla. Günü burnumu bir kez bile dışarı çıkartmadan ve maltızdan fazla uzaklaşmadan geçirdim. Göğsümde bir ağrı vardı, belki de soğuktandı, çünkü ısındığımda geçti. Kimseye söz etmedim ondan, Marta'ya bile. Onu endişelendirmenin ne gereği var? Salıdan beri ne geri dönmekten ne de gelecek durağımızdan söz etmiştik. Ama Bume konuyu bu akşam yeniden gündeme getirdi. Bu uzun yolculuğu 100. At kitabını bulmak için yaptıysak, onu eli geçirmeden Cübeyle dönmenin ve felaketli yılın geri kalanını büzüşüp titreyerek geçirmenin akıl kârı olmadığını söyledi. Önceki günün sertliğiyle cevap vermeye niyetlendim bir an, ama havada herhangi bir gerginlik yoktu ve ortam yetki bildiren sözlere pek uygun değildi. Ben de o zaman tek tek herkese ne yapılması gerektiğini sormayı yeğledim. İşe Meymun'la başladım, o da ailemizi ilgilendiren bir işe burnunu sokmak istemediğini söyledi. Ben ısrar edince de yeğenlerime nazikçe yaşıma ve akıl yürütme yeteneğime güvenmelerini öğütledi. Saygılı bir konuk bundan başka ne yanıt verebilirdi ki? Ama bu meden şu yanıtı aldı. Gün olur bir ailede oğul babasından daha akıllıca davranır. Meymun bir an afalladı, ardından kocaman bir kahkaha attı. Sonra da kastettiği şeyi anladığını, hazır cevaplılığını takdir ettiğini ve ona kızmadığını söylemek ister gibi omuzunu tapışladı. Ama bütün akşam başka tek sözcük çıkmadı ağzından. Ben de bu konuşma ve gülüşmelerden Bume ile yeni bir tartışmaya girmemek için yararlandım. Üstelik yeniden göğsümdeki o ağrıyı duymaya başlamıştım ve sinirlenmek istemiyordum. Marta da herhangi bir görüş belirtmek istemedi. Ama Habib kardeşine eğer bulunacak bir şey varsa onu burada, İzmir'de bulacağız. Neden olduğunu bilmiyorum ama böyle hissediyorum. Biraz sabır göstermemiz yeterli yanıtını verdiğinde kocaman bir gülümsemeyle onayladı onu. Ve şöyle dedi. Tanrı seni esirgesin, ne denmesi gerekiyorsa onu söyledin. Her gün biraz daha kuşkucu olan bense Habib'in davranışının gönüle bağlı nedenlerle açıklanabileceğini düşünüyorum. Bugün bütün gün ortada yoktu, dün de öyle. Artık surat da asmadığına göre yeni bir güzelin peşinde olmalı. 8 Ocak. Bugün öğrendiğim şey yaşamımın yönünü değiştirecek. Kimileri bir yaşamın zaten her zaman yön değiştirerek aslında eskiden beri onun olması gereken yatağa kavuştuğunu söyleyeceklerdir size. Bu da yanlış olmasa gerek. Bundan henüz hiç kimseye söz etmedim, özellikle de birinci dereceden ilgili Marta'ya. Sonunda tabii söyleyeceğim ona, ama önce yalnız başıma kimsenin etkisinde kalmadan uzun uzun düşüneceğim ve izlenmesi gereken yola karar vereceğim. Bu öğleden sonra tam öğlen uykumdan kalkmıştım ki Hatem gelip bir çocuğun beni görmek istediğini söyledi. Çocuğun elinde Katip Abdüllatif'ten bir pusula vardı. Katip onu evinde onurlandırmamı rica ediyor ve oğlunun yolu gösterebileceğini söylüyordu. Kaleden pek uzak olmayan bir yerde, umduğumdan daha gösterişli bir evde oturuyordu Abdüllatif. Ama sanırım evi üç kardeşi ve aileleriyle paylaşıyordu. Sürekli bir gürültü vardı ortalıkta. Kavga eden çocukların, onları kovalayan yalın ayak kadınların ve sözlerini geçirebilmek için seslerini yükselten erkeklerin gürültüsü. Nezaket gerekleri yerine getirildikten sonra Abdüllatif beni üst katta daha sakin bir odaya götürdü ve yere yanına oturttu. Aradığınız adamın nerede olduğunu bildiğimi sanıyorum. Yeğenlerinden bir kız çocuğu bize soğuk şerbetler getirdi. Katip söze devam etmek için onun odadan çıkıp kapıyı ardından kapamasını bekledi. Sonra da bana Seyyaf adlı adamın gerçekten de İzmir'de bundan 5-6 yıl önce bir hırsızlık nedeniyle tutuklandığını ama ancak bir yıl hapiste kaldığını söyledi. O tarihten sonra adalardan birinde Sakız'da yerleşmiş ve Tanrı bilir hangi kaçakçılıkla zengin olmanın yolunu bulmuştu. O günden sonra rahatsız edilmediyse bazı koruyucuları olduğu içindi. Yöre insanlarının bile ondan korktuğu söyleniyordu. Dostum soluk almak ister gibi bir an sustu. Sizi çağırtmadan önce biraz tereddüt ettim. Bu tür bilgileri bir Cenevizli tüccara vermemem gerekir. Ama iyi bir insanın bir serserinin peşinde zamanını ve parasını harcamasına seyirci kalmak bana üzüntü verecekti. Dilimin ucuna gelen tüm Arapça ve Türkçe cümlelerle ona minnettarlığımı belirttim. Kollarımla uzun uzun sarıldım ve bir erkek kardeşi öper gibi sakalından öptüm. Sonra da beni nasıl bir şaşkınlığa ittiğini anlamasına hiçbir biçimde meydan vermeden izin alıp ayrıldım oradan. Ne yapmam gerekiyor şimdi ve Marta ne yapmalı? Bu yolculuğa çıkarken tek amacı kocasının gerçekten öldüğünün kanıtını elde etmekti. Oysa şimdi bunun tersi ortaya çıktı. Adam bal gibi yaşıyor ve o artık dul değil. Aynı çatının altında yaşamaya devam edebilir miyiz hala? Cübe ile bir daha birlikte dönebilir miyiz? Başım dönüyor bunları düşündükçe. Abdüllatif'in evinden döneli henüz 2 saat olmadı ve bizimkilere beni yalnızca ailesinden kalma bir altın ibriği göstermek için çağırttığını söyledim. Marta buna inanmış görünmedi ama kendimi gerçeği söylemeye hazır hissetmiyorum. Bunu yarın yaparım sanırım ya da en geç ertesi gün. Ne yapması gerektiği konusunda düşüncemi soracaktır kesinlikle ve şu an ona öğüt vermekten aciz hissediyorum kendimi. Sakız'a gitmeye niyetlenirse onu bundan vazgeçirebilir miyim ve inat ederse onunla gitmeli miyim? Bu akşam Meymun'un burada olmasını çok isterdim. Tarsus'ta ve başka birçok yerde yaptığım gibi bu konuda da düşüncelerine başvururdum. Ama o da sept gününü Konstantinopolis'ten gelen hahamla geçirmeye söz vermiş. Cumartesi gece yarısı ya da pazardan önce dönmeyecek. Hatem de iyi öğütler veren sağduyu sahibi bir insandır. Yazmayı bitirdiğimde gelip konuşmak üzere odanın öbür ucunda oyalandığını görüyorum. Ama o benim yardımcım, ben onun efendisiyim ve önünde bu kadar kararsız ve çaresiz görünmek istemiyorum. 9 Ocak. Sonunda Marta'ya gerçeği söyledim, öngördüğümden önce. Dün akşam yatağa girmiştik ve onu kollarıma almıştım. Başı, göğsü ve bacaklarıyla bana yaslandığında onu aldattığım duygusuna kapıldım ansızın. Yatakta doğrulup oturdum, sırtımı duvara yasladım, sonra da onu da oturttum ve iki elini şefkatle ellerimin arasına aldım. Bugün katibin evinde bir şey öğrendim ve sana da söylemek için baş başa kalmamızı bekliyordum. Olabildiğince yansız bir tavırla konuşmaya çalışıyordum. Ne iyi bir haber verir gibi ne de bir başsağlığı dileme edasıyla. Adamın birinin ölmediği haberini çok üzüntülü bir sesle vermek yakışık almaz gibi geliyordu bana. Gerçi bu adamdan nefret etmeye başlamıştı ama ne olursa olsun hala kocasıydı. Bir zamanlar büyük aşkı olmuştu ve benden çok önce kollarını almıştı onu. Marta hiçbir şey belli etmedi. Ne afallama, ne sevinç, ne düş kırıklığı, ne de şaşkınlık. Yalnızca hareket etmez oldu. Tuzdan bir yontu gibi kıpırdamadan durdu kaldı. Sessiz, belli belirsiz soluk alarak. Elleri hala ellerimdeydi ama besbelli unuttuğu için. Ben de hareketsiz ve suskun bekledim, onu gözledim. Dalgınlığından tam olarak kurtulmadan şunları söyleyene dek. Ne diyebilirim ki ona? Gerçek bir soru olmayan bu soruyu yanıtlamak yerine herhangi bir karar vermeden önce bu gecenin geçmesini bekleme öğüdünü verdim. Beni duymuş gibi görünmedi, sırtını döndü ve sabaha kadar hiçbir şey söylemedi. Uyandığımda yatakta değildi, bir an endişelendim ama odadan çıkar çıkmaz kapı tokmaklarını parlatıp rafların tozunu aldığını gördüm. Kimi insanlar bir bunalımın pençesine düştüklerinde ayakta duracak gücü bulamazlar kendilerinde. Bazıları ise tersine hareket ederler ve yorgunluktan bitkin düşene dek koşuşup dururlar ortalıkta. Gece Marta'nın birinci türden olduğunu sanmıştım. Anlaşılan yanılmışım. Uyuşukluğu geçiciymiş besbelli. Kararını verdi mi? Bu satırları yazdığım şu anda henüz bilmiyorum. Kendini gece bana söyledikleriyle bağlı hissetmesinden korktuğum için de soramadım. Eğer gerçekten gitmeye karar verseydi eşyalarını toplamaya başlardı. Hala duraksıyor olmalı. Onu sıkıştırmıyorum, bırakıyorum duraksasın. 10 Ocak. Ne tatlıydı o ilk geceler. Yazgının cilvesine boyun eğer gibi yan yana uzanıyorduk yatağa ve bir oyun oynuyorduk. O benimmiş gibi yapıyor, ben de ona inanıyormuş gibi davranıyordum. Oysa şimdi birbirimizi seviyoruz, oyun oynamıyoruz ve yatağımız hüzün içinde artık. Düşlerden uyanmış gibiyim çünkü Marta kararını verdi ve onu vazgeçirmek için hiçbir şey söyleyemiyorum. Ne diyebilirim ki ona, kocasını görmemeye gitmesini mi? Bu kadar yakınımızdayken ve Marta bu yolculuğu sırf bu sorunu çözmek ve kuşkularını ortadan kaldırmak için yapmışken. Öte yandan karşılaşmaların hiçbir iyi sonuç vermeyeceğine de eminim. Eğer bu adam yasal işi üstündeki haklarına sahip çıkmaya niyetlenirse kimse karşı çıkamaz buna. Ne Marta ne de özellikle ben. Ona ne demeyi düşünüyorsun? Neden gittiğini soracağım, neden hiç haber yollamadığını ve memlekete dönmeyi düşünüp düşünmediğini. Ya onunla kalmaya zorlarsa seni? Beni o kadar isteseydi bırakıp gitmezdi. Bu yanıtın hiçbir anlamı yok. Omuz silktim, yatağın kenarına dek çekildim, sırtımı döndüm, sustum. Takdiri neyse öyle olsun. Hiç durmadan yineliyorum, takdiri neyse öyle olsun. Bir yandan da takdirinin kimi zaman olduğu gibi çok acımasızca olmaması için dua ediyorum. 13 Ocak. Yollarda, kumsallarda dolaşıp duruyorum. Kimi zaman yalnız, çoğu zaman Meymun'la. Şundan bundan söz ediyoruz. Sabetay'dan, Papa'dan, Amsterdam'dan, Cenova'dan, Venedik'ten, Osmanlılardan, Marta dışında her şeyden. Ama eve döner dönmez güzel sözlerimizi unutuyorum ve hiçbir şey yazmıyorum. 3 gündür tek bir satır bile yazmadım. Bir yolculuk güncesi tutmak için değişik kaygıları olmalı insanın. Benimse tek kaygım var artık. İçime kapanarak Marta'yı yitirme düşüncesine hazırlanıyorum. Kocasına gitme kararını bana bildirdiğinden beri hiçbir şey söylemedi, herhangi bir tarih belirtmedi. Sakıza yolculuğun koşullarıyla da ilgilenmedi. Acaba hala kararsız mı? Kendini acelede hissetmemesi için hiçbir soru sormuyorum. Kimi zaman babasından söz ediyorum, kimi zaman Cübeyl'den. Trablus çıkışındaki beklenmedik karşılaşmamız ya da Terzi Abbas'ın, Tanrı onu korusun, evindeki gecemiz benzeri bir iki keyifli anıdan. Gece kollarımı almıyorum artık onu. Gözümde yeniden başkasının karısı durumuna geldiği için değil bu. Ama kendini suçlu hissetmesini istemiyorum. Onun odasında uyumayıp son zamanlarda çok az kullandığım kendi odama geçmeyi bile düşündüm. Bir günlük kararsızlıktan sonra düşüncemi değiştirdim. Bağışlanmaz bir değerlendirme suçu işlemiş olurdum böyle yapmakla. Sevgilisini zor durumda bırakmamak için kendini feda eden şövalye ruhlu aşığın davranışı olmazdı bu. Bir kaçış, bir yüzüstü bırakma olurdu. Hiç gecikmeden yuvasına dönmesi için bir çağrı anlamı çıkarırdı Marta bu hareketten. Bundan dolayı onun yanında uyumayı sürdürüyorum. Alnından öpüyorum, kimi zaman fazla yaklaşmadan elini tutuyorum. Eskisinden çok arzu ediyorum onu ama ürkütecek hiçbir şey yapmak istemiyorum. Kocasıyla konuşmak, yıllardır kafasında dönüp duran soruları ona sormak istemesini anlıyorum. Ama hiçbir şey bunları hemen yapmaya zorlamıyor onu. Adam yıllardır Sakız'da oturuyor, yarın gidecek değil oradan. Ne yarın ne ertesi gün, ne bir hafta ne de bir ay içinde. Hayır, hiçbir acelemiz yok, sofra kaldırılmadan önce masadaki son bir iki kırıntıyı toplayabiliriz hala. 17 Ocak. Marta akşamı odasında hiç durmaksızın ağlayarak geçirdi. Gelip birkaç kez alnını, saçlarını ellerinin üstüne okşamıştım. Bana hiçbir şey söylememiş, gülümsememiş ama şefkat gösterilerimden de kaçmamıştı. Yatağa girdiğimizde hala ağlıyordu. Kendimi çaresiz hissediyordum. Suskun kalmamak için onu teselli etmesi olanaksız basmakalıp şeyler söyledim. Göreceksin, her şey yoluna girecek. Başka ne diyebilirdim ki? Ansızın bana döndü ve hem kızgın hem de acıklı bir edayla sordu. Neyim olduğunu sormayacak mısın? Hayır, sormam için hiçbir neden yoktu. Neden ağladığını biliyordum. En azından bildiğimi sanıyordum. Gecikmem var dedi. Yanakları bal mumu rengi, gözleri korkudan yüz yuvarlaktı. Bana ne söylemek istediğini anlamam için sayısız saniyelerin geçmesi gerekti aradan. Gebe misin? Benim suratım da en az onunki kadar bir ceset suratını andırıyor olmalıydı şimdi. Sanıyorum şimdiden bir haftalık gecikmem var. Bir haftada insan emin olamaz. Elini dümdüz karnının üstüne koydu. Ben eminim, çocuk burada. Oysa bana gebe kalamadığını söylemiştin. Bana hep öyle söylemişlerdi. Ağlamayı kesti ama öyle şaşkın bir halde eliyle karnını yoklamayı sürdürerek kaldı bir süre. Mendilimle gözlerinin altını kurladım, sonra da gelip yanına, yatağın kenarına oturdum ve omzuna sarıldım. Onu teselli etmeye çalışıyordum ama en az onun kadar çaresiz hissediyordum kendimi. En az onun kadar da suçlu. Karı koca gibi yaşayarak Tanrı'nın ve insanların tüm yasalarını çiğnemiş ve yaptıklarımızın hiçbir ceza görmeyeceğine inanmıştık. Marta'nın varsayılan kısırlığı yüzünden... Bu kısırlığı Tanrı'nın bir laneti gibi görmeliydik. Oysa Tanrı'nın bir lütfu gibi, bir ceza görmeme vaadi gibi gelmişti bize. Bu vaat yerine gelmedi ve şimdi bir çocuk var ortada. Çocuk, benim çocuğum, bizim çocuğumuz. Ben ki bir varisim olmasını düşledim her zaman. İşte Tanrı bir tane gönderiyor bana. Sevdiğim kadının rahmine düşmüş bir varis. Ve kısır olduğu ya da kendini öyle sandığı için onca acı çeken Marta bir çocuk taşıyor şimdi karnında. Gençliğinde bir ara yolunu şaşırıp peşinden gittiği serserinin yatağında değil, onu seven ve sevdiği iyi bir adamın evinde peydahlanmış bir çocuk. İkimiz de çok büyük bir sevinç içinde olmalıydık. Bu an yaşamımızın en güzel anı olmalıydı aslında. Ama dünya başka bir tepki vermeye zorluyor bizi. Çocuğu bir lanet gibi, bir ceza gibi görmemiz gerekiyor. Yas tutarak karşılamamız gerekiyor onu ve kutlu kısırlık dönemine özlem duyarak. Dünya buysa eğer, varsın yok olup gitsin diyorum ben. Bir su ya da ateş tufanıyla ya da canavarın soluğuyla süpürülüp gitsin, yok olsun, batsın, gebersin. Geçen yaz Mart'ta Anadolu dağlarında yanı başımda at sürerken dünyanın sonundan korkmadığını, tersine onu umutla beklediğini söylediğimde öfkesini çok iyi anlamamıştım. Artık çok iyi anlıyorum ve paylaşıyorum bu öfkeyi. Ama şimdi gücünü yitirme sırası onda. Gidip bir an önce o adada kocamı bulmam gerek. Çocuğun kendinden olduğunu sansın diye mi? Başıyla evet işaret yaptı ve perişan bir tavırla alnımı yüzümü okşadı. Ama bu çocuk benim. Ona piçlenmesini ister miydin? Ya sen bir serserinin çocuğu densin mi istiyorsun? Böyle olması gerektiğini biliyorsun. Elimizden hiçbir şey gelmez. Yazgıya karşı çıktığı için Marta'ya hayranlık duyan ben düş kırıklığımı saklayamıyordum bu kez. Taşıdığı çocuk anaya cesaret verilmiş derler. Oysa karnındaki çocuk seni korkaklaştırdı. Benden uzaklaştı. Cesaretin yok mu diyorsun? Gidip seni sevmeyen, beni aşağılayacak, dövecek, ömrümün sonuna dek eve kapatacak bir adamın ellerine bırakacağım kendimi. Sırf yarın çocuğuma piç demesinler diye. Bu anneye mi korkak diyorsun sen? Belki de onu kınamamalıydım ama tıpkı söylediklerim gibi düşünüyorum. Kendini feda etmeye hazırlandığı yanıtını mı veriyor bana? Kendini feda etmek hem cesaret hem de korkaklıktır biraz. Saf cesaret dünyaya meydan okuyabilmektir. Saldırılarına karşı adım adım kendini korumak ve ayakta ölmektir. Kendini darbelere teslim etmek onurlu bir kaçıştır olsa olsa. Sevmeye başladığım kadının artık sahip olmayı hiç ummadığı ama benim ona verdiğim çocuğu da götürerek gidip bir haydutla yaşamasını neden kabul etmeliyim ki? Neden? Günün birinde cübeyli sarhoş bir papaz 3-5 tören tümcesi geveleyerek elini başlarının üstüne koydu diye mi? Lanet olsun insanların yasalarına, yapmacık törelerine, cübbelerine, törenlerine. 18 Ocak 1666 Pazartesi. İçimi döktüğüm meymun Marta'yı haklı, beni haksız buluyor. Kanıtlarıma kulak vermeden dinliyor, beni ve ağzından tek söz çıkıyor. Dünya böyle. Çocuğu karnında taşıyıp kocasının evi dışında doğurmasına izin vermenin delilik olacağını, bunun onu sıkıntı ve utançtan öldürebileceğini ileri sürüyor. Her geçen günün onu biraz daha sinirli yapacağını ve onu daha fazla tutmamam gerektiğini söylüyor. Acımı hafifletmek için de çok geçmeden bana geri geleceğinden emin olduğunu belirtiyor. Tanrı felaketlerini çoğu kez onları hak etmeyenlere verir. Ama kimi zaman hak edenler de payını alır bundan diye güvence veriyor bana. Bir şeylerin iç yüzünü görmek ister gibi gözlerini kısarak. Bununla Marta'nın kocasının haydutların layık olduğu sona kavuşabileceğini, gerçeğin söylentiyi yakalayabileceğini ve çocuğumun müstakbel annesinin yeniden dul kalabileceğini söylemek istiyor. Bunu biliyorum, tabii ki her şey olabilir ama bir rakibin ölümünü bekleyerek her gün onun suda boğulması ya da asılması için Tanrı'ya dua ederek yaşamak acınası bir durum değil mi? Benden daha genç bir adam üstelik de yaşıyor. Hayır, ömrümün geri kalanına böyle bakmak istemiyorum. Kanıtlar sıralıyorum, debeleniyorum, savaşın benim için önceden kaybedilmiş olduğunu bilerek. Madem Marta karnının benim evimde yuvarlaklaşmasını beklemeye cesaret edemeyecek, madem gidip nefret ettiği bir adamın yatağında suçunu gizlemekten başka bir şey düşünmüyor, isteğine karşın burada tutamam onu. Gözyaşları kurumak bilmiyor, saatten saate zayıflıyor, soluyor sanki. Daha ne bekleyebilirim ki? Kocasını bulduktan sonra herhangi bir nedenle onun evinde kalmamaya karar verebilir belki. Ya da koca onu kovabilir. Ya da ben bu adama bir miktar para ödeyebilirim. Evliliğini hiçbir zaman gerçekleşmediğini söyleyerek geçersiz saydırması karşılığında. Adam paraya duyarlı biri ve iyi fiyat verirse Marta, çocuğumuz ve ben birlikte çıkabiliriz evinden. Şu işe bakın. Tüm bir peri masalı kuruyorum kendi kendime. Ne yapalım? Hayali de olsa bir iki yaşama nedeni bulmam gerek. Felaketlerin üstünden aşabilmek için kimi zaman yeri doldurulmaz bir köprü kurmaktır kendi kendine yalan söylemek. 19 Ocak. Dün gece Marta yarın Sakız'a gitmek üzere yola çıkacağını haber verdi bana. Ona eşlik edeceğimi söyledim. Ardından da hiçbir biçimde kocasıyla arasına girmeyeceğime ve bir tehlike durumunda bana başvurabilmesi için ortalıkta dolanmakla yetineceğime söz verdim hemen. Kabul etti ama o açıkça yardım istemedikçe hiçbir şey yapmayacağıma iki kez yemin ettirdikten sonra... Aramızda geçenlerden kuşkulanırsa kocasının daha kapının eşiğinde boğazını kesivereceğini söyledi. İzmir'den adaya iki biçimde ulaşılıyor. Ya karayoluyla yarımadanın ucuna kadar gidiyor, sonra da düz dipli bir tekneyle bir saatten az bir sürede boğazı geçip Sakız kentine ulaşıyorsunuz. Ya da bütünüyle denizden bir limandan öbürüne yolculuk yapıyorsunuz. Marta'nın isteği üzerine geniş bir araştırma yapan Hatem bu ikinci çözümü öğütledi bana. Rüzgar uygun eserse bir, esmezse iki günlük bir yolculuğu hesaba katmak gerekiyor. Yardımcım bizimle birlikte gelecek. Önce yeğenlerimi de götürmeyi düşünmüştüm. Kız kardeşim Piacenza'ya onlardan hiç ayrılmayacağıma söz vermemiş miydim? Ama enine boyuna düşündükten sonra onları İzmir'de bırakmayı yeğledim. Sakızla çözmemiz gereken nazik bir sorun var ve ikisinden birinin bir sakarlık yapmasından korkarım. Bizimle gelmek için ısrar etselerdi belki düşüncemi değiştirirdim. Ama hayır, ikisi de böyle bir şey istemedi. Bu beni şaşırttı ve doğrusunu isterseniz biraz da endişelendirdi. Dönüşüme dek bir baba gibi onlara göz kulak olmasını Meymun'dan rica ettim. Adada ne kadar kalacağım hiç bilmiyorum. Bir iki gün mü, iki üç hafta mı göreceğiz. Marta benimle geri dönecek mi hala umuyorum bunu. Onunla birlikte İzmir'deki evimize geri dönmek başıma gelebilecek en güzel şey gibi görünüyor şimdiden. Oysa hala bu evdeyim ve bu satırları yazarken duvarlarını, kapılarını, halılarını, mobilyalarını hala gönlümce seyredebiliyorum. Meymun ben döndükten sonra çok uzun bir yolculuğa çıkacağını, Roma'ya, Paris'e, tabii Amsterdam'a ve başka birkaç yere daha gideceğini söyledi. Kafam onu dinleyecek kadar rahatladığında bu yolculukla ilgili benimle konuşmaya söz verdi. Ama sakız dönüşünde kafam daha rahat olacak mı acaba? Yolculuğunda ona eşlik etmemi istiyor, o zaman görürüz bakalım. Şimdilik en küçük tasarı bile yoruyor beni. Düşlerim sınırlı. Marta ile birlikte sakıza gitmek, sakızdan onunla birlikte geri dönmek. 22 Ocak. Gemiyle sakıza yaklaşmak, kıyı çizgisini yavaş yavaş biçimlenişini, geride yükselen dağları, denize komşu sayısız değirmeni görmek, ağır ağır gelen bir ödül gibi yüreğini hafifletir herhalde yolcunun. Vaat edilmiş bir ülke gibi. Cennetin kapısının önü gibi kendini arzulattırıyor ada. Ama ben zoraki bir yolcuyum ve dönüş anından başka hiçbir şey beklemiyorum. Yol boyunca Marta hep sessiz kaldı ve gözlerini özenle benimkilerden kaçırdı. Hatem önceki gün İzmir limanında ona anlattıkları bir öyküyü aktararak beni neşelendirmeye çalıştı bir ara. Söylendiğine göre sakızı adanın içlerinde bir yerde tuhaf rahibelerin yaşadığı bir manastır varmış. Başka kimi manastırlar gibi bu manastır da yolcuları konuk ediyormuş ama çok farklı bir biçimde. Gece olunca bu kutlu kadınlar söylenti bu ya gelip yolcuların yanına süzülüveriyor ve yakınını sevme gereğini çok ötesine geçen bir ilgi gösteriyorlarmış konuklara. Hemen ve çok kuru bir tavırla yardımcımın umutlarını yıkıverdim. Buna benzer masalları başka birçok yer için okuduğumu, duyduğumu söyledim. Ama bana inandığını ve gözlerindeki ışığın söndüğünü görünce biraz pişman olduğumu düşünü böyle kırdığıma. Eski neşem olsaydı sanırım biraz daha sevecen davranırdım.